Efendim Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizlerle tekrar birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2007 sayısında yayımlanan bir mülakatı paylaşacağız sizinle. Mülakat Sevgi Evi başlığı altında paylaşılmış Altınoluk Dergisi'nde ve yazar Münir Arıkan'la gerçekleştirilmiş. Şimdi bu mülakatı paylaşıyoruz. Efendim, evleri nasıl bir tehlike altında görüyorsunuz? Önce evleri mekansal olarak bir gözden geçirmek lazım. Bir Müslüman için yaşanabilir ferah bir ev, rahat bir ev olması gereklidir. Mekansal açıdan bugünün evleri buna uygun değil. İlişkiler açısından bakmak lazım. Bir aile koçu olarak benim gördüğüm evler şu anda bir hapishaneye dönmüş durumda. Bir hapis hayatı var. Gönüllü çekilen bir mahkumiyet söz konusu. Süreç açısından baktığımızda ilişkiler açısından anne babayı çok fazla görmediğimiz, görsek bile surat astığımız, sözünü tutmadığımız, daha fazla bilgisayarla, televizyonda haşır neşir olduğumuz bir hayat. Bu tabii bizi en başta söylediğimiz mekansal düzenlemeye götürüyor. Acaba bunu bizim mimarlarımızın sorgulaması gerekmiyor mu? Günümüzde bir Müslümanın evi nasıl olmalı? Bu bakımdan yeni yerleşim yerleri yapan mimarlarımızın ve müteahhitlerimizin çok vebal altında olduğunu düşünüyorum. Mesela balkon bir ferahlık alanıdır ama şimdiki evlerde küçücük bir metrelik balkonlar yapılıyor. Orada ferahlık falan olmaz. Yani çıkılmayacak balkonlar yapılıyor. Yani evlerde hava almak için bile mekanlar düşünülmüyor. Bir yerde ilerideki krizi mekansal sıkıntı doğuruyor. Bunu derken şunu demek istiyorum. Mekansal olarak çok ferah derken dubleks, tripleks, şato gibi harika villalar olsun demiyorum. Çünkü onların da çoğu hapishaneye dönmüş durumda. Orada da harika bir hayat olmuyor ama yine de evimizin balkonu, çıktığımızda oturacağımız, hava alabileceğimiz, sıkıntımızı atacağımız, rahatlayacağımız bir mekan olmalı. Annenin sıkıntısı ilk nereden doğuyor? Mekansızlıktan doğuyor. Çocuğunu rahatça gezdirebileceği, oynatabileceği, çık balkona rahatça oyna diyebileceği bir mekan yok. Bu olmayınca ilişki zedeleniyor. Yani bir numarada altyapı eksikliğimiz var. Mimarların acilen ilişkileri rahatlatabilecek mekansal yapıları gündeme getirmeleri gerekiyor. Çocuk odasında bilgisayar var. Çocuk tek başına bilgisayarda oyun oynuyor. Yanına bir kişinin daha oturacağı yer yok. Böyle bir yapıda aile şuuru oluşmaz. Şimdi bunu dışa doğru taşıyalım. Mekansal olarak bir ev var. Onun içinde ilişkiler var. Bir de bunun içinde kullandığımız materyaller var. Kendime soruyorum. Ortak olarak kullandığımız bir materyal var mı? Sadece televizyon ve bilgisayar aklıma geliyor. Kitap diyeceğim demeye dilim varmıyor. Beraber ailemizle ortak bir faaliyet olarak biz ne yapıyoruz? Aslında çok fazla bir şey yapmıyoruz. Dışarı çıkmak lazım. Mesela komşularla iletişim nasıl? Akrabalarla iletişim nasıl? Bir evin kalitesi ev içindeki komşularla ve akrabalarla olan ilişkilerin kalitesiyle orantılı bir durum. Eğer bir eve baba eve geldiğinde çocuklar çil yavrusu gibi dağılıyor, annenin suratı iki karışsa kaliteli bir ilişkiden ve aileden söz etmek mümkün değildir. Yeni çıkan Aile Zekası isimli kitabında işlediğim bir konu var. Eğer bir çocukta bir zekilik inkişaf edecekse bu anne, baba ve akrabalarla ilişkilerle ve onun getirdiği sosyalleşmeyle mümkün oluyor. Bunun zeki olmakla doğrudan bir ilişkisi var. 1700'lü yıllardan 1950'li yıllara kadar geçen sürede yaşamış 4000'e yakın insanı incelemişler. Bunların başarılı olmalarında aile faktörü %70 ila 80 civarında etkili olmuş. Bu açıdan aile faktörü çok önemli. Ama bakıyorsunuz akrabalık ziyaretleri hemen hemen hiç yok. İçeride odalar arası ziyaretler bile yok. Ortak bir faaliyet yok. Ev yaşanılır bir mekan değil. Eskiden çocuklar ve aile biraz daha rahattı. Niye biliyor musunuz? Annesi var, babası var, kardeşleri var. Bunlar şimdi de var. Eksik olan ne? Dedeyi evden attık, babaanne, nineyi de attık. Amca, hala, dayı, teyze bunlar ancak yılda bir, iki yılda bir görülür hale geldi. Peki ne yapacak bu çocuk? Enerjiyi kimden alacak? Sırtını kim sıvazlayacak? Başını kim okşayacak? Bir derdin var mı diye kim soracak? aileler için önemsediğim ve tavsiye ettiğim bir uygulama var. Aile içi tanışma partisi. Bu bize ters gelmesin. Gerçekte biz birbirimizi, çocuklarımızı, eşimizi tam manasıyla tanımıyoruz. Bu tanışmayı önemsiyorum. Bu yazıyı okuduktan sonra aileler bir tanışma toplantısı yapsınlar. Oturun masaya, bir tanışın bakalım. Nasıl bir baba bekliyordunuz? Nasıl bir baba buldunuz? Nasıl bir anne bekliyordunuz? Nasıl bir anne buldunuz? Nasıl bir eş bekliyordunuz? Nasıl bir eş buldunuz? Kişi şunu sormalı. Benden nasıl bir baba olmamı istiyorsunuz? Benden istediğiniz bir şey var mı? Sizlere nasıl davranmamı istersiniz diye bir sorun. Sonra fazla değil, her ay aileniz için bir şey yapın. Bir yanlışınızı düzeltin, bir probleminizi çözün, bir çirkinliği evden atalım. Oysa biz sakın bana dokunmayın, ben vatan kurtarıyorum diyoruz. Ben vatan kurtarmaktan, çocuğumu kurtaramıyorsam, dünyayı kurtarmaktan, evimi kurtarmaya vakit bulamıyorsam hiçbir şey kurtarmıyorum demektir aslında. En küçük dünya benim evim aslında. Dünyanın saadeti, dünyanın mutluluğu benim evimdeki saadete ve mutluluğa bağlı. Bir söz okumuştum. Hiçbir başarı evdeki başarısızlığı telafi edemez diyordu. Bu sözü de yukarıdaki söylediğim sözün yanına asmak gerek. Yani mekansal güzellik yanında içerideki iletişimin de güzel olması gerekiyor. Ortak faaliyetlerin, ortak paydaların, ortak gezilerin ilişkilere önemli katkıları var. Öyle aileler görüyorum ki ailesini ilişkiler bakımından kaybedenler çocuklarının hem dünyalarını hem ahiretlerini kaybetmelerine neden oluyorlar. Çünkü o çocukları için aileleri bir kaledir aslında. Hep diyoruz bir kişinin hidayeti çok önemli. Neden o bir kişi senin çocuğun olmasın? Buna daha fazla büyük bir şefkat gösterin diyorum. Eğer adına aile diyorsak onlarla yine biz ilgileneceğiz, biz dertlerini dinleyeceğiz, biz problemlerini çözeceğiz. Bir araştırma sonucunda okumuştum. Evlerinde eşleriyle iletişimi zayıf olanların hastalığa yakalanma oranları %80 artıyormuş. Diyelim evde anne ile baba kavga ediyor. Çocukta bir şey yok. Kapı kolunda da bir nezle virüsü var. O kavga anında çocuğun bağışıklık sistemi bir zafiyet geçirdiği için, o ortamdan negatif şekilde etkilendiği için kapı kolundaki virüsten hemen etkilenip hastalığı kapıyor. Halbuki anne baba çocuğu öpüp okşayıp sevmiş olsalar o virüs bile tesir edemiyor. Bugün çocuklarımız medyanın, sokağın ve çevrenin olumsuz taraflarından daha çok etkileniyorlarsa bu evdeki ilişkilerin bitmişliğinden kaynaklanıyor. Tabii her ailede sorunlar olabilir. Sorunsuz aile olmaz ama önemli olan sorunların üstesinden gelebilme kabiliyetidir. Efendim, İslami hayat açısından evlerin rolü nedir, nasıl olmalıdır? Bu önemli bir konu. Ev dünyadaki en küçük ülke. Her evin bir hedefi olacak. Bu günlük, haftalık, aylık, yıllık hedefler olabilir. Ama evdeki ilk hedefimiz mutluluk olmalı. Çünkü bu olmayınca ibadetin bile tadı olmayabilir. Birinci hedefimiz şu olmalı. Senin yanındayken mutlu olacak. O mutluluğu sağlayacaksın. O evi bir sevgi evi haline getireceksin. Psikolojik olarak evi rahat bir hale getirmek lazım. Eğer bunu sağlayabilirsen bir arada bulunma, ortak faaliyet ve ibadet kendiliğinden gelecektir. Burada şunu da ilave etmek gerekiyor. Eğer çocuğumuz bedensel ve ruhsal olarak rahatsa başka konularda yetiştiremediyseniz bile üzülmeyin diyorum. Çünkü bu konularda rahatsa bir gün onu okulda, üniversitede, çalıştığı işte omzuna bir el dokunacak, anlayacaktır. Yeter ki senden soğumasın, yeter ki senin değerlerinden soğumasın. Biz bu konularda yanlışlar yapıyoruz. Bir dayakla, şantajla, baskıyla, tehditle, rüşvetle, küsmekle önce İslami güzellikleri vermeye çalışıyoruz. Bedensel olarak zarar veriyoruz. Ruhsal olarak zarar veriyoruz. İslami güzelliği de veremiyoruz. Eğer çocuklarımızın bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarını sağlıklı verebilirsek, ondan sonra İslami ihtiyaçlarını severek vermemiz kolaylaşır. Yoksa nefret ettiririz. Oysa Allah Resulü nefret ettirmeyin, sevdirin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyuruyor. Bir diğer konu da ibadetler. Evde ibadet çok önemli bir konu ama dikkat edilmesi gereken yönleri var. Bir evin içerisinde ortak yapılan ibadetler yoksa kültür çatışması oradan geliyor veya ibadet var tek yapılıyorsa orada da bencillik doğuyor. Hatta sufi bir baba bile çocuklarının eşinin İslam'dan nefret etmelerine sebep olabilir. Eğer namazdan sonra suratı hep asık, etrafına negatif enerji veriyorsa, çocuğunu sevip okşamıyorsa, yani namazın güzelliği üzerinde görünmüyorsa nefret etmek bile mümkün. Evde dinimize göre, geleneğimize, örfümüze göre bir güzellik oluşturacaksak, ibadetlerimizin birlikte yapılması lazım. Birlikte yapılmıyorsa bile ibadetten hemen sonraki zaman iyi yönetilmeli. Her ibadetten sonra bir iyilik yapma alışkanlığımız olmalı. Mesela hediye vereceksek ibadetten sonra verelim. Bir yere gitme kararı vereceksek bunu namazından sonra aklıma bir fikir geldi, hadi şuraya gidelim demeliyiz. Yani namazından sonra aklına güzel bir fikir gelsin. Duan onlarla birlikte olsun. Çocuklarının ellerini avuçlarına al, birlikte özel bir dua edin. Bu hale getirilmiş bir ev, İslami bir ev olur. Camiler için de aynı şey geçerli. İlk önce cemaatin kafasına vura vura anlat, hayır böyle olmamalı. İlk önce girdiğim zaman ruhumun açıldığı bir yer olması lazım. Temiz bir yer olması lazım. Cami derli toplu, estetik, zarafet, güzellik, erginlik, dinginlik ve huzur mekanı olmalı. Ev de bizim en küçük mescidimiz. Ev ancak o hale getirilirse orada söylenen sözün bir tesiri olur. Evleri bu hale getirmek için gerekirse imkanı olan babalar annelere bir yardımcı tutabilirler. Bunun için 500-600 TL vererek bir bakıcı tutamıyorlarsa bile 100 TL bir kız öğrenciye harçlık ver, anneye yardımcı olsun. Çocuğun ödevine yardımcı olsun. Gücü yoksa o zaman babaanneyle birlikte yapacak, annenin üstüne yıkmayacak bunu. Şirketlerimizde sekretere iş verirken kıyamıyoruz ama eve gelince bütün işleri annenin sırtına yüklüyoruz. Böyle bir adalet yok. Belki konuyu toplamak açısından şunu söylememiz gerekiyor. İslami bir evin olması için 4 kıstas gerekiyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin dostluğu olması lazım. Peygamber Efendimiz Miraç'ı yaşadıktan sonra Hazreti Ebubekir Efendimize söylediği bir söz var. Ey Ebubekir, seni özledim. Peygamberimiz Cebrail'in bile gidemediği bir yere gidip geliyor ve Ebubekir Efendimizin dostluğunu özlüyor. Biz eve gittiğimiz zaman özlenen bir kişi oluyor muyuz? Yokluğunda aranan, varlığıyla gurur duyulan bir insan olabiliyor muyuz? Yok, olamıyoruz. Çünkü yüzümüzden düşen bin parça. Sonra Hazreti Ömer Efendimizin adaletini, Hazreti Osman Efendimizin yumuşaklığı ve hayasını, Hazreti Ali Efendimizin ilmini oluşturmamız lazım. Evlerde bu 4 eksiği gidermemiz gerek. O zaman o ev yaşanılır bir ev olur. Efendim, küresel kültürün evlerimize yönelik tehditleri neler? Bununla başa çıkmak için neler yapmak gerekiyor? Küresel kültürden niye korkuyoruz? Güçlü olmadığımız için korkuyoruz. Biz hat sanatında, çinicilikte, kündekarilikte, tesipte, camda, ahşapta, minyatürde, musikide güçlü olduğumuz zaman hiç korkmuyorduk. Deliler için su terapisini ilk bulan biziz. Avrupa'da delilerin bunun içine şeytan girmiş diye yakıldığı bir dönemde biz İstanbul, Edirne ve Manisa'da su terapisiyle akıl hastalarını tedavi etmişiz. Müzik tedavisi uygulamış bir kültürün torunlarıyız. Niye biz küresel kültürden korkalım? Korkuyoruz çünkü boş bırakmışız. Ben bilimde yokum, sanatta yokum, müzikte yokum, uygarlıkta yokum, filmde yokum, tiyatroda yokum ve benim yok olduğum alanları başkaları doldurduğu için o da kötü oluyor. Bunu dışarıya götürmeye bile gerek yok. Mesela ülkemizde rehberlerle alakalı olumsuz bir bakış var. Osmanlı'ya layık olmayan insanlar kötü bir şekilde anlatıyorlar diye şikayet ediyoruz. Ama bu rehberliğin bizatihi kendisi kötü olamaz. Ama biz bu alanı bugüne kadar hep başkalarına bırakmışız. Bir din, bir uygarlık, bir kültür rehberine sahip çıkarsa iyi bir uygarlık, iyi bir kültür olabilir. Ama biz orada olmadığımız için o yanlış yapılan iş, o mesleği de bizden uzaklaştırmış. Korktuğumuz global kültür de öyle. yanlış yaptığımız, eksik yaptığımız ya da silindiğimiz için onlar sahip çıkmış. Bizim olmadığımız yerde onlar bir tehdit olmuş. Oysa benim her alanda güçlü bir şekilde olmam lazım. Bunun için de herhangi bir işi yapıyorsak severek yapmamız gerek. Sevmeden yapılan işten hayır gelmez ve bir kültür de oluşturulamaz. Geçenlerde okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam, Muammer Yaprakgül isminde dünyaca ünlü bir kuaförümüz var. O şöyle diyor. Yeniden dünyaya gelmem mümkün olsa, mesela çöpçü olsam, dünyanın en ünlü çöpçüsü olmak isterim. Yine meşhur olurum ama bu sefer kuaför olarak değil de çöpçü olarak meşhur olurdum. İstanbul'daki en temiz çöpçü ben olurum. Her tarafı, dükkanların, evlerin önünü pırıl pırıl yaparım. İşimi severim. Sabah erkenden işe gelir, yeni şeyler bulurum. Bugün arabaya biniyorum. Şoför, benim asıl mesleğim bu değil. Bu işi sevmiyorum ama yapıyorum, diyor. Sevmiyorsan niye yapıyorsun? Bizim kültürsüzlüğümüzün bir nedeni de bu. İnsanlar işini severek yapmıyor. İnsan sevdiği işi yapacakmış meğer. Ben bunu 33 yaşımda buldum. 7 yıldır sevdiğim bir işi yapıyorum. Ve şimdi Rabbime, Rabbim benim canımı ya seminere giderken ya gelirken ya da seminerde al diyorum. Çünkü ben bu işi ibadet aşkıyla yapıyorum. Dün seminerdeyim. Dinleyicilere ödüllü bir soru sordum. Ben bu semineri kime veriyorum diye. Düşündüler, bize dediler. Hayır dedim. İçimizde anlayanlara hayır dedim. Uyanık birisi kendinize. Ona da hayır dedim. Geriye bir şey kalmadı dediler. Onlara ben bu semineri Rabbime veriyorum. Çünkü şu an burada dedim. Seminere bu şekilde hazırlanıyorum. Bu benim cennetim ya da cehennemim olacak. Yanlış bir şey söylersem mesul olacağım. Mahşerde yakama yapışacaksınız. Hiç böyle düşünmemiştik diye ağlayanlar oldu. Eğer işinizi öyle düşünürseniz ibadet niyetiyle yapar, ibadet sevabı alırsınız. Mimar Sinan o camiyi padişaha değil Allah'a yaptığı için, o köprüyü Allah'a yaptığı için, Allah'a sunduğu için yüzyıllardır ayakta. Bir söz var, iki tavşan peşinde koşan avcı aç kalır diye. Allah iki tavşana müsaade etmiyor. O iş mi, bu iş mi, bir o tarafa, bir bu tarafa koşturmadan tek bir işe odaklanmak gerekiyor. Mimar Sinan'ın ikinci bir mesleği var mıydı? Bu kompleks bir yapı. Her şey birbirini etkiliyor. Şimdi biz çocuklarımızı bastırıp bizim seçtiğimiz işe zorlarsak, bizim seçtiğimiz eşle evlendirirsek, hem mutsuz olan, hem mutsuz eden, hem de bir kültür oluşmasına katkısı olmayan insanlar yetiştirmiş oluruz. Bizim aslında işini sevme kısmına odaklanıp çocuklarımızı sevdikleri alt dallara yönlendirip o sahada gelişmelerini sağlamamız gerekiyor. Ancak böyle yaparsak kültürün alt dallarında söz sahibi olabiliriz. Biz oralarda var oldukça, muadilini ortaya koydukça rekabeti başlatmış oluruz. Uluslararası kültür bakımından biz muadilini ortaya koyamadığımız gibi yerlerde sürünüyoruz. En kolay yaptığımız şey ise boykot edelim. Neyi boykot ediyorsun? Alternatifin var mı? Bugünlerde namaz vakitlerinde mola yerlerinde durmayan otobüsleri boykot edelim diye sözler duyuyoruz. Boykot çözüm değil ki. Otobüs firman, otobüsün, mola yerin var mı? Önce var olacaksın ki alternatifi ortaya koyabilesin. Çinicilikte yüzyıllardır dünyada biz söz sahibi olduk. Çin'i deyince biz anlaşılıyoruz. Ama şimdi bakıyoruz, dünya saraylarına giden, devlet başkanlarına giden Çinliler bizim değil. Neden? Çünkü hediye kültüründe dünyanın en iyi hediye sitesi bizim değil. VIP president bizim değil. Biz olalım. Burada ben günlük, dönemsel bir tehdit görüyorum. Uzun vadede ben bir kaygı görmüyorum. Çünkü Hazreti Ali'ye göre çocuklarımızı yaşadıkları değil, yaşayacakları çağa göre yetiştirmemiz gerekiyordu ya. Eğer o şuurdaysak ben bir kaygı görmüyorum. Yeter ki doğru yönlendirmeler olsun. Alt kültürlere sahip çıkıp dünyada söz sahibi olursak bir problem yok. Ancak bugünkü gibi sahip çıkmaz, yeterli yönlendirmeleri yapmazsak o zaman geriye sadece kapıları kapatmak kalıyor. Çünkü dışarıda ben yokum ve dört bir taraftan saldırı var. Şu anda ok şeklinde de değil, lazer güdümlü. Evi kapatmakta yetmiyor. Çocuğun dünyasında, rüyasında o var. Kültür konusu uzun bir süreç. Burada hedefler koymak lazım. 10, 20, 30 yıllık hedefler ortaya konulmalı. Bunun hizmetkarı ve himmetkarı, Enderun gibi teşkilatı, ahilik gibi sahipleri, vakıf gibi destekçileri ve üstadları olması lazım. Çocuklarımızı yönlendirip, sahip çıkıp, biz de masaya bir şeyler koyabiliyorsak, dışarıdan ne gelirse gelsin, en azından ben de ona mukabil durabilirim. Bazı cephelerde kaybedebilirim ama birçok alanda da kazanırım. Çünkü kültürün yüzlerce, binlerce cephesi var. Kaybettiğim cephelerde de etkilerim, değiştiririm, kabul ettiririm. Amerika'da bir takı tasarımcısı, Topkapı Sarayı'ndan esinlenerek yaptığı takılarla dünyayı ayağa kaldırdı. Tasarımcı ben değilim ama ilhamı benim kültürümden alıyor. Bu bakımdan korkmadan, sahip çıkarak her alanda söz sahibi olalım. Efendim, Müslümanca ev tasavvuru için neler söylersiniz? Benim en küçük mescidim, en küçük ibadethanem, en küçük devletim evim. Bu bakımdan ev bu tasavvura zaten uyuyor. Ancak bunun için evin bağımsız olması gerekir. Geçenlerde babamı ziyarete gitmiştim. Bana, oğlum, aile problemlerinde ve ayrılıklarda bir numaralı sorun olarak neyi görüyorsun diye sordu. Babama bir numarada müdahale var dedim. Bir numarada müdahale var. Devletse devletin çöküşü ondan olmuyor mu? Dışarıdan müdahale. Kültürse biraz önce bahsettik dışarıdan kültürel müdahale. Medyanın, yanlış insanların müdahalesi. Çocuklara bilgisayarın, televizyonun müdahalesi. Organizmanın hastalığı da böyle. Dışarıdan bir virüsün müdahalesiyle oluyor. Rabbim muhteşem bir sistem kurmuş. Külli iradesiyle bekliyor. Senin cüzi iradeyle istediğini yaratıyor. Müdahale etmiyor. Şunu söyleyebiliriz. Müslümanca bir ev bağımsız olacak ve müdahale olmayacak. İki türlü bağımsız olacak, içte ve dışta. İki türlü müdahale olmayacak, içte ve dışta. Bunu açıklayalım isterseniz. İşte bağımsız olacak dedik. Bu bağımsızlık başına buyrukluk değil. Erdemlice, dürüstçe yapılması gereken şeylerin paylaşılarak yapıldığı bir tarz olmalı. Çocuğun kişisel zevklerine, kıyafetlerine, boş vakitlerini değerlendirmesine müdahale olmayacak. Buralarda yönlendirme olabilir ancak ille şunu yapacaksın diye müdahale olmamalı. Eşler de ev içinde bağımsız olacak, müdahale olmayacak. Ben çok görüyorum. Eşe mutfakta, ev işlerinde, akraba ilişkilerinde hep müdahale edenler var. Anneleri en çok bunaltan şeyler bunlar. Bunları paylaşmadığımız gibi müdahale ederek bunaltıyoruz. Ailelere dışsal müdahaleler de olmayacak. Annesinin sözünden çıkmayan erkeğin tabiri caizse evde herif olması mümkün değil. Velev ki annesinin söylediği doğru olsun. Benim babam, benim şeyhim, benim akıl hocam, her şeyim, canım, ciğerim. Bir kere bana müdahalesi oldu. İlk çocuğumuzun doğum döneminde "Yavrum erkek olursa Şükrü, kız olursa Şükran ismini ver" dedi. Şükrü babamın adı, Şükran rahmetli annemin adı. Babacığım bize öğrettiğiniz kültüre göre, bize verdiğiniz bilgiye göre çocuğa isim koyma babanın hakkı dedim. Evladım Allah razı olsun, beni bir hatadan kurtardın dedi. Bu size çok tuhaf gelebilir ancak bir yıldan beri çocuğuna isim koymayan, koyamayan aileler tanıyorum. İsimsiz çocuk. Çünkü kayınpeder başka bir isim istiyor, baba başka bir şey, anne başka bir şey söylüyor. Bu çocuğu bir isim söyleyeceksin, fıtratı ona göre şekillenecek. Karakteri ona göre oluşacak. Kimse bunu düşünmüyor. Böyle dıştan müdahaleler evliliği bitirir. İçten ve dıştan müdahaleler tabii caizse usturuplu olacak. Ancak o zaman aile bütünlüğü sağlanabilir. Buradan da şu çıkmasın. Başımıza buyruk, istediğimizi yaparız. Hayır, bunu demek istemiyorum. Allah'ın rızasının gönüllerde saklı olduğu anne babanın mutlaka gönülleri ve rızaları alınacak. Ama bu her işe karışılan bir boyuta getirilmeyecek. Peki yeni kitabınızın ismi Aile Zekası. Aile zekası ne demek? Diğer zeka türlerinden farkı ne? Ben Türkiye'nin ilk aile koçuyum. Dünyanın ilk düşünce koçuyum. Çerkez bir ailenin Türk olan tek damadıyım. Bir kere ateşin tadını yanarak öğrenmiş bir insanım. Ben melek değilim. Benim de sıkıntılarım, üzüntülerim, kaygılarım, korkularım, krizlerim oluyor. Herkes neyi yaşıyorsa ben de onu yaşıyorum. Ama belki çözümlerim biraz farklı. Bu kitabın türlerine göre ilk farkı bu. Yani yaşadıklarımı yazıyorum. Yaşamadıklarımı yazmamaya çalışıyorum. Şu kurala uyun, buna uymayın değil, kendi hayatımın ibretli kriz anlarından özel yöntemlerle nasıl baş ederiz'i paylaşıyorum. İkincisi, sonuçta bu benim uzmanlık alanım. 10 yıl çocuk bakıcılığı yaptım. Yıllardır aile koçluğu yapıyorum. Aile benim uzmanlık dalım. Birçok somut olay görüp stratejiler geliştirmeye çalıştım. Kitapta bunun paylaşımı var. Kitabın yeni bir özelliği ise aile zekası kavramı. Dünyada ilk defa zeka türü olarak bunu dile getirmeye çalışıyorum. Bu özel bir zeka türü. IQ vardı önce, sonra duygusal zeka, daha sonra ruhsal zeka gündeme geldi. Ben çalışmalarımın sonucuna göre bu zeka türlerinin bile yetersiz olduğunu görünce araştırmaya başladım ve aile zekası kavramına ulaştım. Aile zekası kavramının ve bu kitabın referans noktası ilk vahyin Peygamberimize geliş anıdır. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde korkmuştu, tedirgindi ama inzivaya çekilmedi. Peygamberimiz nereye koştu? Eşine koştu, evine koştu. Ben buradan, vahyin ilk geliş anından aileyi kurtaracak bir sürü madde sayabilirim. Biz ne yapıyoruz? Sıkıntıda annemizin dizinin dibine, arkadaşımızın evine gidiyoruz. O zaman o eşle hayat arkadaşı ve aile olamazsın. Peygamberimizin hayatında Muhammedi bir örnek varsa bizim de bir sıkıntımızda eve koşmamız gerekiyor. Sonra Peygamberimiz beni örtün diyor. Burada başka bir özellik var. Demek ki her şeyi sıcağı sıcağına konuşmayacağız. Ev sükunete erecek. Sonra uyanıyor ve kendimden endişe ediyorum. Bana kim inanır diyor. Ondan sonra Hazreti Hatice'nin söyledikleri kitabın referans noktası olan sözler. Hatice validemiz 5 şey söylüyor. İlki, çünkü sen akrabaya gidersin oluyor. İşte bu sözde bir sır var. Vahyin ilk anında çok özel bir model var. Bu da yakınları içine alan geniş bir akraba ilişkisi. Allah bir aile yaratmış. Bunu inceleye inceleye şunu buldum. Mutlu ailelerde özel bir zeka türü var. Çocuk annesinden, babasından bir şey alabilir ama dededen, anneanneden, haladan, teyzeden, amcadan, kuzenden ayrı büyümüşse, aile iyi olsa bile bu çocukta bir eksiklik var. Ben buna aile zekası eksikliği sendromu diyorum. İnsanlar birbirinden bir enerji alıyor. Ailemizin bütün fertlerinden aldığımız özel bir zeka desteği var ve ben buna aile zekası diyorum. O tür ailelerin çocukları daha zeki, daha başarılı oluyor. Duygusal ve ruhsal zekası daha gelişmiş oluyor. Böyle çocuklar daha mutlu ve huzurlu oluyor. Böyle bir ortamda yetişmiş çocuğun kurduğu ailede daha huzurlu ve mutlu oluyor. Aileyi böyle derli toplu tutmayı başarabilirsek ileride dönüşümü ve değişimi daha kolay olacak. Eğer derli toplu tutamazsak aile darmadağın oluyor. Geçen sene 350 bin aile boşanmış, yani 700 bin insan birbirinden ayrılmış. Bunların anne babaları, çocuklarını da sayarsak yaklaşık 5 milyon insan bu ayrılıktan etkileniyor. 5 milyon insan huzursuz ve mutsuz oluyor. Ağıtlar yakıyor. Bu büyük bir toplumsal zafiyet. Onun için ailede bütünlüğü sağlamak gerek. Bu kaleyi sağlam tutmak gerek. Mekansal olarak bir rahatlık, ilişkiler ve iletişim olarak bir rahatlık, ondan sonra da dışarıyla bir rahatlık mutlaka gerekiyor. Tabii burada ev içinde ortak faaliyetler de gerekiyor. Bunun üzerinde çok duruyorum. Anne babalar bir baksınlar bakalım. Evin içinde çocuklarla birlikte yapılan ortak bir faaliyet var mı? Evde takımdaşlık ruhunu oluşturmak gerekir. Bu da birbiriyle düzgün iletişim, ortak faaliyet ve birbirine dua ile oluşur. Geçtiğimiz günlerde 13 bin kişi üzerinde bir araştırma yapılmış. 500 TL para 50 metrekare ev verirse ben bu evde durmam diyenlerin sayısı %83 çıkmış. Çok acı bir durum. Tabii bu çocuğa da örnek oluyor. Babaanneye, anne babaya nasıl davranıyor çocuk görüyor bunu. Çok sevdiğim bir söz var. Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük iyilik çocuklarının annesini sevmektir. Her evin girişine bunu yazmamız lazım. Geçenlerde aile koçluğu yaptığım bir ailenin 7-8 yaşlarında alt ıslatma sorunu olan oğlunun yazdığı bir mektup verdiler. İçler acısı. Yayınlanması vahim olur bu mektubun. Babasına yazdığı mektup özetle şöyle. Bütün günahlarımın sebebi sensin. Çünkü ben sana beddua ediyorum. Allah da benim cezamı böyle veriyor. Keşke benim babam olmasaydın. Sen çok kötü bir insansın. Bir dakikaya, 7-8 yaş bir melek değil mi? Farkına varmadan biz meleğin fıtratını bozmuşuz. Bu çocuk nasıl bu hale gelebilir? Seminerlerimde soruyorum. En son çocuklarınıza ne zaman sarıldınız? Dizinize yatırıp başını ne zaman okşadınız diye. Hocam o kadar vaktimiz yok diyorlar. Ona vaktiniz olmazsa bir süre sonra her gün 2-3 saat psikoloğa gitmek için vaktin olur. Ama iş işten geçtikten sonra bir işe yaramıyor. Değerli gençler, Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2007 sayısında yayınlanmış bir mülakatı paylaştık programımızda. Mülakat, yazar ve düşünce koçu, aile koçu Münir Arıkan'la gerçekleştirilmiş Sevgi Evi başlığıyla yer alıyordu Altınoluk Dergisi'nde. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.